Ayrım 3.
Öteki epeyce yükseldi ve tepesi yavaş yavaş hunileşirken aşağıdan koptu. Fakat artık Ankara gözükmez olmuştu. Toz fırtınası şehrin önünü bir bulut gibi kaplamıştı. Etlik üstüne gelen kara bulutların alt kenarları bir perdenin püskülleri gibi yere doğru sarkmaya başlamışlardı. Keçiören bağlarından uçan kağıt parçalarından, az sonra yamacın eteğinden yuvarlanan kuru otlardan fırtınanın yaklaştığını anlıyordum. Tereddüt içindeydim. Hem buradan ayrılmamak, olanı biteni hep buradan görmek, hem de ıslanmadan çabucak yol üstündeki boş bağ evinin yolunu tutmak istiyordum. Çok geçmedi. Fırtına tepeye de ulaştı. Geçen yıldan kalan kuru çakır dikenlerini koparıyor, kah yuvarlıyor, kah zıplatıyor, kah uçuruyor, yamaçtaki çıplak yerlerin ince sağ toprağını çılgınca savuruyor, yamacı insafsızca kısırlaştırıyordu. Keçiören'e doğru uçmak isteyen bir saksan bile bir türlü ilerleyemiyor, sanki vurulmuş gibi kanatlarını zorla çırpabiliyordu. Çaresiz yolunu değiştirdi, kendini rüzgara kaptırmıştı. Artık duramazdım. Zaten bir şey göremezdim. Her yer kararmış, gök kara bir şemsiye olmuştu. İkide bir çakan ve her yeri aydınlatan şimşekler sanki bu koca şemsiyeyi çatır çatır yırtıyorlardı. Hızlı adımlarla keseden inmeye başladım. Geçerken baktım ki küçük çimenlikteki şenlikten de eser kalmamış. Çiçekler de böcekler de yaklaşan afeti sezmişler. Böcekler kaçmışlar, kim bilir hangi kavuğa sığınmışlar. Çiçekler hep kapanmışlar. Demir parlak ak ışıkta açık yeşil görünen çimenlerde koyu donuk bir renk almışlar. Yamacın eteğine varırken iri kocaman bir damla alnımı ıslattı. Aman bu ne hoştu. Bu büyük sancılarla inleyen göğün doğurduğu ilk rahmet damlasıydı. Fakat daha sancısı geçmemiş, ağrıları dinmemişti. Sağa sola çok yakınlara ateş korku saçan şimşeklerden sonra işitilen korkunç gürlemeler durmadan artıyor, nur topu damlalar sıklaşıyordu. Ben de onları adım adım uyduruyor, adeta koşuyordum. Boş bağ evine yaklaşırken damlalar uzamaya, ipsicim olmaya başladılar. Toprak ıslanıyor, ıslandıkça kararıyor ve havaya güzel bir koku yayılıyordu. Oh, bu ne hoş, ne rahmani bir kokuydu. Bu cennet kokusu, toprak kokusuydu. Çelengin altına sığındığım zaman artık yağmıyor, adeta akıyordu. Gökten yere, yerden bir makaraya sarılıyorlarmış gibi inen ve birbirlerini hiç değmeyen yağmur ipleri, arada bir rüzgar ters estikçe birbirlerine dolaşıyorlar, kör düğüm oluyorlar, tekrar çözülüyorlardı. Bu ıslak boşluk içinde hiç de ırak olmayan Aktepe Vadisi'nden ancak hayalleri seçilen kavaklar, sanki sarhoş olmuşlar gibi sağa sola yalpa vuruyorlar, birbirlerine yaklaşıyorlar, kucaklaşıyorlar, gene ayrılıyorlardı. Az sonra demin üstüne çıktığım sırttan ve bütün yamaçlardan küçük seller inmeye, kah o yana, kah bu yana kıvrılarak ikide bir yollarını, yönlerini değiştirerek aşağıya, derelere doğru akmaya başladılar. Sırtın üstündeki tümseklerin eteklerinde, dönemeçlerde birbirlerine karışıyorlar, kabarıyorlar, büyüyorlar, büyüdükçe de hızlanıyor, hırçınlaşıyorlardı. Demin fırtınanın har vurup harman savurduğu ince ve sağ topraktan ne kalmışsa onu da bunlar sürükleyip geliyorlardı. Yavaş yavaş uslanmaya başlayan rüzgar kesildikten sonra inceden inceye yağan yağmur, gökte bir yandan bir yana uzanan kıvılcımlı parlak şeritlerden sonra büyük gürültülerle yuvarlanan ve uzaklaştıkça gürültüsü boğuklaşan ağır bir yuvak taşı sanki bulutların suyunu sıkıyormuş gibi birdenbire hızlanıyor, şamata geçtikten sonra gene inezden inezden yağıyordu. Tıp tıp diye yere düşen, düştüğü yerden toprağa sıçratarak küçük bir çukurcuk açan ve birinin açtığı çukuru öteki bozan yağmur damlalarına bakarken "Ver Allah'ım ver, çokça ver" diye mırıldanmaya başlamış ve dalmıştım. Bu 42'lerden biri, belki de sonuncusudur diyordum. Bozkır'ı abad eden, bozkırda azizler gibi anılan 42'lerden biri. Bozkır'da hayat onlara bağlı, onlara ayarlıdır. Gerçi bozkıra yılına göre bir karış, bir buçuk, iki karış yağar. Ama bunun yarım karışı, bir buçuk karışı güzün ve kışın yağar. Ne güz ne kış yağışları bozkır için kafi ve bu topu topu yarım karış kadar tutan 42'ler gibi can katıcı değildirler. Çünkü bozkırın kışı ayazdır. Topraktan ne bir çiçek, ne bir böcek, hiçbir şey başını kaldırmaya cesaret edemez. Şişen tohumlar, tombullaşan tomurcuklar hep güneşin yükselmesini, ışığının ısınmasını, toprağın ılımasını bekler. Baharda nemli, ılık topraktan çimler, çimenler fışkırır. Bozkır yemyeşil olur. Ekinler yükselmeye, kuzular serpilip gelişmeye, fakat şefkatli toprak anada kurumaya, kurudukça cimrileşmeye, can verdiği her şeye acıkmaya, susamaya başlar. Eğer baharla başlayan ilk yazla kesilen 42. rahmetleri imdada yetişmezse kötüdür. Kıtlık olur. Toprak takır takır kurur. Otlar, ekinler yanar, kavrulur, sürüler kırılır, tollar viran, köyler ören olur. Günün birinde gökte umut bulutları gözükürse kurbanlar adanır, dualara çıkılır. Çocukluk hatıralarımı kurcalıyor, 42.siz bir sıkıntı yılında büyük küçük bütün bir kasaba halkının dini bir huşu ile yazıya çıkışını, mezarlıklar içindeki harap bir türbenin önünde toplanışını, avuçların göğe açılışını, uzak yakın bütün tanıdıklarımın kederli, tevekküllü yüzlerini görür gibi olurken, korkunç bir gürültü ile pek uzaklara düşmediğini, havaya kattığı ozon kokusundan anladığım bir yıldırım, beni bu acıklı hatıranın ezgisinden kurtardı. Ha, demek biraz önce mırıldandığım şeyler, o zaman biz iptidailerin de katıldığımız bu yağmur duasına giderken, gelirken söylediğimiz tekerlemelerden bir parçaydı. Demin yere düşen yağmur damlaları toprağı doyurduktan sonra önümdeki küçük çukurlarda ilkile ilkile birkaç gölcük yapmışlar. Bu sefer de başka bir oyuna başlamışlardı. Cip cip diye suya düşüyorlar, düştükleri yeri biraz çukurlaştırıyorlar. Fakat bu çukurluk hemen kapanıyor ve ortasından ince, narin endamlı bir sütun yükseliyor. Yükseldikçe inceliyor ve ucu sivrilirken birdenbire şişmanlayarak bir yumurta, ovali bir yumurta şeklini alıyor. Sonra sütunun ucundan kopuyor, kısa bir pırıltı ile zıplayarak suya düşüyordu. Bazen bir ikincisi, daha küçüğü onu takip ediyor ve sütun ucundan bir damla koptuktan sonra suyun yüzüne bir halka halinde yığılıveriyordu. Bu halka yavaş yavaş genişliyor, genişlerken ya başka bir damlanın halkası veya içine düşen yeni bir damlanın yaptığı küçük fakat daha acar bir halka onu siliveriyordu. Birbirleriyle tokuşan, birbirlerini kesen, birbirlerini silen, birbirlerinin içine giren, içinden çıkan halkalar suyun yüzünde tuhaf nakışlar, güzel menevişler, mozaikler yapıyorlardı. Damlalar suya çarparken, suyun yüzünden yükselen sütunların başlarından koparken, irili ufaklı hava kabarcıkları da doğuyor, suyun yüzünde yüzüyorlardı. Fakat bunlar da sütunlar gibi kısa ömürlü oluyorlar, uzun boylu yüzmeye vakit bulamadan, hele yağmur hızlandıkça yanlarına veya kubbelerine bir yağmur damlası çarparak bozulup gidiyorlardı. Yağmurun yavaşladığı, hızlandığı bu küçük göllerin yüzlerinden çok iyi anlaşılıyordu. Yağmur azaldıkça suyun yüzünde sütunlar seyrekleşiyorlar, halkalar rahat rahat can çekişerek ölüm sınırlarına varıyorlar, silinip gidiyorlardı. Velhasıl bu bir avuç su içinde bile bir olmaca bozulmaca oyunu alıp veriyordu. Damlalarla suyun cümbüşünü epeyce seyrettikten sonra halkalar azaldığından, gölcüklerin bazılarında hiç, bazılarında uzun bir fasıladan sonra bir tek sütun yükseldiğinden yağmurun dindiğini anladım. Çelengin altından çıkarak yola koyuldum. Dağ her taraf kapalı, havada pusluydu. Sık sık duruyor, kunduralarımı ağırlaştıran çamuru bir taşa sürterek temizliyordum. Aktepe Vadisi'ne inerken ufukta, Etlik gerilerinde ince lacivert bir şerit beliriyor, gök gözüküyordu. Az sonra kızıllaşan sol yanından fışkıran sarı turuncu bir ışık, sanki yeşil bir boya püskürmüş gibi, mor kara bayırları bir anda yemyeşil etti. Artık yükselmeye başlayan bulutlarda üst kenarından sıyrıldıkça bu ince lacivert şerit genişliyor, kubbeleşiyordu. Güneş batmadan önce bir daha doğarak her yeri nura boğmuş, yepyeni, temiz, pırıl pırıl bir dünya doğurmuştu. Aktepe'ye çıktığım zaman ahlatlı bel ile Çal Dağı arasına, hacı kadın gibi munis olan Dikmen Deresi üzerine harikulade güzel bir köprü kurulmuştu. Bu köprü ne çelikten ne betondan, aldan, yeşilden, sarıdan, maviden, ak ışığın, ana ışığın yedi ışınından bir köprüydü. Galiba her şeyin en güzelini gene tabiat yapıyordu. Güzel kemere bakarken yanı başımdaki vişneye 3 serçe süzüldü. Konar konmaz çekişmeye, ıslak tüylerini kabartarak sevişmeye başladılar. Yaramazlık ettikleri dalların yapraklarını, yağmurun taktığı pırlanta küpeleri hep yere düşürdüler. Fakat telaşlarından, heyecanlarından, atlarındaki dalda arka arkaya kamburlarını çıkararak sürünen kocaman iki tırtılın, ben oradan ayrılıncaya kadar farkına bile varmadılar. Otobüse binerken kırlangıçlar, Keçiören havalarında çoktan başladıkları koşmaca oyunlarına çılgınca devam ediyorlardı. Bu ne güzel, ne gün güzel dünyaydı böyle. Ferahlayan gök memnun, kurtlar, kuşlar, otlar memnun, her şey memnundu. Ankara Çiğdemi. Bu kış pek uzun süren karlı, donlu ve yorucu haftaların biri daha geçti. Bütün kış bir kerecik olsun şehirden çıkmak, kırlara açılmak kısmet olmadı. Bugün Mart'ın ikinci fakat birinci ılık ve aydınlık pazarı. Ot kutusunu, cep çapasını aldım. İnce su yolunu tuttum. Peşime Nelli de takıldı. Fakat Nelli işin farkında. Haftanın günlerini bile sayan, pazarları benimle ava gitmek için cumartesi günleri kimseye danışmadan enstitüden kaçarak kendi başına Yenişehir'e. Eve gelen Nelli bilmez mi hiç? Zeki gözleriyle, bu olsa olsa şöyle bir pazar gezintisi olacak. Bizim efendinin omzunda tüfeği yok. Bu mevsimlerde sık sık yapılan ot gözüntülerinden biri galiba diyor gibi. Ama yine sevinçli. Koşuyor, zıplıyor, dönüyor, geliyor, omuzuma sıçrıyor, taşları, ağaçları kokluyor. Çalıların içinde cümbüş yapan serçelere ferma ediyor, kovalıyor. Zavallı hayvan, bu bahar gezisine sevinmekte haklı. Bütün kış kapalı kaldı. Fidanlığı geçtim. İnce Su Deresi'ne girdim. Dere eskisi gibi, bildiği gibi akıyor. Bu ince derenin üstünü kısa, güdük bahardan sonra yeşil yaprak örtüsüyle sımsıkı örten söğütler, iğdeler, kavaklar, badem, alıç, meşe, ayva ve dış budaklar, bunlara tırmanan böğürtlen ve yaban günleri çırılçıplak. Bunlara bakarak derenin yanı başındaki patikadan ilerliyorum. Islak toprak içinde bütün kış yatan, şişen ve çatlayan milyonlarca tohum ve çim gibi bunlar da tomurcuklarına dolan nuskun yakıcı sıkıştırmasından sabırsızlıkla güneşin yükselmesini, ışığının ısınmasını bekliyorlar. Yakında hepsi patlayacak. Bu derenin iki yanı, bu bahçeler, bu yamaçlar hayat ve renkle dolacak. Adım başı ya iğdelerin veya kekiklerin, yavşanların, ada çaylarının havaya saldıkları koku bulutlarının içinden geçeceğim. Küçük dönemeci dönüyor, munis hali her yıl daha çok hoşuma giden değirmene geliyorum. Dolabına bakıyor ve bu dolaba dünya durdukça bir daha durmamak, göçmemek ve çürümemek üzere can veren adamı Yunus'u hatırlıyorum. Artık İnce Su'nun güney yamacına tırmanıyor, eski dostları aramaya başlıyorum. Daha 30-40 metre yükselmeden boz andezit blokunun önünde çapraşık kuru dallarıyla kaderine küskün gibi görünen bodur bademin dibindeki yeşil yosunların arasından beyaz taçlarıyla gülümseyen ilk çiğdemi, ak çiğdemi görüyorum. Yaklaşıyorum. Bir yıllık hasretten sonra bu kavuşmaya seviniyor ve hoş geldin diyorum. Geç kaldınız diye söze başlıyorum. Geçen yıllar Şubat içinde, hatta ikinci kanunda açar, baharın yaklaştığını müjdelerdiniz. Bu yıl niye böyle geç? Ne yapalım? Kar çok yattı. Bunun o kadar zararı yoktu ama don çözülmedi. Biz de başımızı kaldırmaya cesaret edemedik. Hakkınız var. Bu kış böyle oldu. Ötekiler de geldi mi? Geldi zannederim. Fakat git bak, ara. Bugün hangimizle konuşmak istiyorsun? Ankaralı ile. Ya öyle mi? Demek gelecek bahar artık. Güle güle. Biraz ilerliyor ve yamaçta yükseliyorum. İşte yine bir ak çiğdem. Bir daha, bir daha. Az solda ve yukarıda sarı çakalların arasından mor bir leke parıldıyor. O tarafa yöneliyorum, çıkıyorum. İşte bir mor çiğdem. Onunla da selamlaşıyor, kısa bir sohbetten sonra vedalaşıyorum. Bu taşlı ve çakallı yamaca sahiden bahar gelmiş. Efemerlerden bazıları çıkmış, neredeyse açacaklar. Sığır dilinin taze pamuk gibi tüylü yaprakları toprağın üstüne sanki bir rozet gibi yayılmış. Bakalım daha neler var. Oo, işte bir sarı çiğdem. Acep Ankaralı mı? Hayır, bu Crocus satyrianus. Ankaralıya çok benzer ama bunu ondan ancak alışkın gözler ayırt edebilir. Onun da halini hatırını soruyorum ve Ankaralı'yı aramaya devam ediyorum. Daha pek çok çiğdem görüyorum. Menekşe, sarı, beyaz, mor çiğdemler. Koleksiyonuma koymak için birkaç tanesini küçük çapamda çıkarıp kutuya atıyorum. Nihayet parlak koyu sarı çiçeklerini güneşe karşı çevirmiş olan Ankara çiğdemini buluyorum. İnce yeşil bir kurdeleye benzeyen yapraklarını çakılların üzerine yaymış memnun mesrur. Hemen yanı başına çömeliyor, hoşbeşe başlıyorum. Bu yamaçlarda 1,5 saatten beri seni arıyorum. Sizinkilerin hepsiyle görüştüm. Seninle konuşacağım şeyler pek çok. Bana hikayeni anlatır mısın? Buyurun, bir cigara yakın. Biraz dinlenin de rahat rahat konuşalım. Senin adına botanik dilinde Crocus ancyriensis diyorlar. Latince Ankara'nın adı Ancyria'dır. Soyadın Ancyriensis, yani Ankaralı demek olduğuna göre senin adın Ankara çiğdemidir. Sana bu adı kim verdi? Ankara'dan başka yerlerde yetişmez misin? Benim adım soyadı kanunundan eskidir. Biz Ankara'nın eski yerlisiyiz. Daha eski Ankara kurulmadan, hatta buralara Ademoğulları bile ayak basmadan biz bu yamaçlara, Etli'ye, Keçiören'e, Hüseyin Gazi'ye, Teke Dağı'na, Çal Dağı'na, Çankaya sırtlarına yerleştik. Oldum olası buralıyız. Fakat yalnız Ankara'ya yerleşip kalmadık. Bütün Anadolu'ya yayıldık. İstanbul'a kadar gidenlerimiz bile var. 100 yıl kadar önce Herbert adlı bir İngiliz, şimdi üzerinde evler biten şu karşıki Kocatepe sırtlarında bizlerden birkaç baş topladı. İngiltere'ye götürdü ve bizi Spofford'da yetiştirdi. O, bizi Kırım Yarımadası'nda yetişen ve bize çok benzeyen Crocus angustifolius sanıyordu. Fakat bizim cinse çok merak sardıran Herbert'ın hemşiresi G. Mav, hısım akrabamızı dünyanın dört tarafından toplattı. Ona o zamanlar İngiltere'nin Ankara Konsolosluğu'na vekalet eden Bayan Gavin Getherl, buradan Sivas'taki Amerikan misyoneri rahip A. Hubbard da oradan bizim soğanlarımızdan gönderdi. Bir başkasından Bayan Danford'un 1876'da bizi Maraş'taki Ahır Dağı'nda ve Kayseri'deki Erciyes Dağı'nda gördüğünü işitti. Bayan Baker ona Londra yakınındaki Cave Krallık Müzesi'nde Lady Liston'ın İstanbul civarından topladığı bitkiler arasında bizim de bulunduğumuzu haber verdi. G. Mav bunları vuruşturduktan sonra 80 kadar akraba türden mürekkep olan cinsimizin güzel bir monografisini yaptı. Bizim Kırım çiğdemiyle bir olmadığımızı anlayan ilk botanikçi o oldu. Bize Crocus ancyriensis adını veren de odur. Hülasa bizi burada tanıyan yoktu ama ünümüz önce İngiltere'de daha sonra da Fransa'da yayılmıştı. Çünkü Bay Botta buradan Paris'e bizim soğanlarımızdan götürmüş ve bizi Paris Nebatlar Bahçesi'nde yetiştirmişti. İşte o zamandan beri ben bütün dünyada Ankara çiğdemi diye anılırım. Hem biz kişizade bir ailedeniz. Safran da bizim cinstendir. Bilir misin, bir zamanlar ticareti ne kadar rağbetteydi. 15. yüzyılda bizim safranı hile katanların cezası idamdı. Hatta 1449'da Almanya'da safrana başka şeyler katarak sadan Freden Kern adlı bir vurguncu safranı ile beraber cayır cayır yakıldı. Peki, adını, sahnını, soyunu, sopunu öğrendim. Siz buralara nereden ve ne zaman geldiniz? Geçmişi bırakalım. Demin dedim ya, biz buralara göçeri çok oldu. Dünyanın büyük bir kısmını kaplayan buzlar erir eremez biz buralara yerleştik. Hatta o zamanlardan kalma alışkanlıkla sıcaktan pek hoşlanmam. Onun için kışın sonunda, baharın önünde açarım. O halde baharın güzel sıcak günlerinde görmezsin. Öyle. Benim dünya yüzündeki ömrüm pek kısadır. Şu birkaç gün içinde bütün hacetlerimi görmek, elimi kıvrak tutmak zorundayım. Önümde çetin bir yaz var, kurak ve sıcak. Onu ve bütün kışı hep toprak altında geçiririm. Şimdi bir yandan gelecek yıl sürecek, gelişecek olan cücüğümü yaratmakla, bir yandan da şu hoşlandığınız çiçeklerimin içinde sessiz, tantanasız geçecek olan düğüne hazırlanmakla meşgulüm. Düğün mü dedin? Bu ilgimi çekti. Fakat önce şu gelecek yıl açacağını söylediğin cücüğünü görmek isterim. Küçük çapanla belizle denemeden toprağa biraz kazda bak. Toprağı azıcık kazınca üst üste, alttaki daha büyük, üstteki daha küçük iki yumrucuk görünüyordu. İkisinin de üstü kat kat, açık kahverengi, dantela gibi oymalı, işlemeli örtülerle sımsıkı örtülüydü. Ben sormadan o anlatmaya başladı. Bu alttaki büyüyecek. İçi boş soğan geçen yıldan kalma. Üstteki küçük, bu yılınki. Bu küçük soğanın içinde küçücük bir cücüğüm var. Bu minnacık cücük de şimdi bende bana ait ne görüyorsan hepsinin küçük bir taslağı var. Bu cücük gelecek yıl sürecek, büyüyüp gelişecek, yapraklanacak, çiçeklenecek. Gelecek baharın yaklaştığını sana o müjdeleyecek. Fakat gelecek bahara kadar koca bir yıl var. Onun bir yıllık yiyeceğini, içeceğini şimdiden hemen hazırlamak ve bunları bu cücüğü saran yumrucuğun içine doldurmak lazım. Onun için sana elimi kıvrak tutmak zorundayım diyordum. Şu incecik yaprakların içindeki minnacık yeşil klorofil tanelerinin içinde cücüğümü besleyecek olan maddelerin hepsi, un, şeker, yağ, yumurta akı, her şey hazırlanacak. Sonra bunlar yapraklardan bu küçük yumrucuğa akacak, orada depo edilecek ve depo edildikçe de bu yumrucuk büyüyecek. Sözünü kestim. Bu küçük klorofil tanecikleri birer fabrika mı ki bunların içinde türlü maddeler yapılabiliyor? Biz insanlar bu maddelerden birini bile yapmak için koca koca fabrikalar kurmak zorunda kalıyoruz. Bu fabrikaların işleyeceği ham maddeleri ele geçirmek için de birbirimize giriyoruz. Sonra bu fabrikaları çalıştırmak için enerji kaynakları da lazım. Evet, sizin o dev gibi koca fabrikalarınızda yaptığınız şeyleri ben gözle görülemeyecek kadar küçük, mikroskobik klorofil tanelerinin içinde yaparım. Ham madde içinde kimseye takazam olmaz. Çünkü bütün işlediğim ham madde havanın, evet şu teneffüs ettiğim havanın karbondioksitidir. Enerji kaynağım da güneş. Kimsenin sahiplenemeyeceği, herkesin, bütün canlı varlıkların hepsinin dilediği kadar faydalanabileceği hava ve güneş. Peki su? Yazın bu yamaçlar çok kurak olur. Toprak takır takır kurur. Cücüğün suslamaz mı hiç? Oo, ben bunu düşüneli ve çaresini bulalı sayısız yıl geçti. Halbuki sizler kıt yıllarda darlık çekmemek için içine buğday doldurduğunuz siloları yapalı kaç yıl oldu? Yazın bu dereler kurudu, kuyuların suları çekildiği zaman susuz kalmamak için Çubuk Deresi'nin önüne baraj yapalı kaç yıl geçti? Şimdi toprak ıslak ve cömerttir. Ondan gerektiği kadar da su alır, bu suyu da yumrucuğun içine doldururum. O benim hem erzak ambarım hem de su sarnıcımdır. İçine doldurduğum suyun sızmaması, uçmaması için de yumrucuğumu suyu sızdırmayan, sıcak suyu geçirmeyen mantar örtülerle kat kat sımsıkı örterim. İçi lezzetli maddeler ve su ile dolu olan yumrucuğumu bu örtüler yazın kuru toprakta acıkan ve susayan aç gözlü böceklerden de korur. Ama sizlerden koruyamaz. Ah şu sizlerden çektiğim, ben yumrucuğumun içine doldurduğum şeyleri sizler için değil, cücüğüm için, sizin de abinizle söyleyeyim, çocuğum için hazırlıyorum. Beni demet demet topluyorlar, yumrularımı yiyorlar, çiçeklerimi atıyorlar. Böyle giderse yakında bu yamaçlarda köküme kibrit suyu dökülecek. Sonra pek tuhaf olacak, sizler değilse de çocuklarınız beni, Ankara çiğdemini, Ankara'da değil, kim bilir nerede, belki Londra'da, belki de Paris'te mi görecekler? Kaç yıllık dostuz, sizinkilerin dikkatini çekmek, bana sataşmamalarını, eski bir hemşehrileri gibi hatırımı saymalarını tembih etmek sana düşüyor.